Ayrım 13, Kanlı Yürüyüş, Beethoven, sayfa 125. Dördüncü gün hava olağanüstü bir şekilde sıcaktı. Adamlar epeyce yorgun görünüyorlardı. Belki de sıcaktan ve yoğun havanın ağırlığından dimdik dağ yamaçlarını aşmak her zamankinden daha güç oluyordu. Ne zaman bir dereye gelseler ellerini yüzlerini yıkayarak serinliyorlar ve maşrapalarını çıkartarak su içiyorlardı. Çoğu yalnızca su içmekle kalmıyor, daha serinletici ve daha besleyici olsun diye suyun içine bir parça da pozole katıyorlardı. Don Anselmo onların böyle sık sık durmalarına bir şey demiyordu. Ama bir keresinde 2 saat içinde 3 kez durup, sırtlarındaki yükleri de indirerek yürüyüşü geciktirdiklerinde öfkeyle bağırıp çağırmaya başladı.
''Ey muchachos, esto no sirve para nada!''
''Böyle devam edecek olursanız kampa bugün varamayız. Bataklığın ortasında duramayacağımızı siz de çok iyi bilirsiniz. Bir sonraki paraheye varmamız gerekli. Hadi kalkıp yürüyün.'' Adamlardan biri Tselsal dilinde bir şeyler umurdanıyordu. Don Anselmo ona ne dediğini sormayacak kadar görmüş geçirmiş bir adamdı. İçlerinden birkaçı Don Anselmo'nun dediklerini hiç işitmemiş gibi davranıyorlardı. Hikaralarının içine pozole katmaya devam ettiler. Çıkınlarını yeniden toplamak için uzun bir zamana ihtiyaçları vardı sanki. Zaten bu işi de sanki daha önce hiç çıkın yapmamışlar gibi beceriksizce yapıyorlardı. Bununla birlikte çok geçmeden bir bölümü çıkınlarını yapmış, ayağa kalkmış ve birkaç kişi derede su içerken onlar yürümeye başlamışlardı bile. Yürüyüş başladıktan sonra Don Anselmo geride kimsenin kalmaması için arkaya doğru gitti. Sonra döndü ve tam eşeklerin yanına gelmişti ki adamların garip bir sessizlik içinde olduklarını fark etti. Hiçbiri konuşmuyor, birbirlerine bağırmıyorlardı. Hepsi de yalın ayak olduklarından tam bir sessizlik içinde ilerliyorlardı. Don Anselmo'nun kulağına gelen tek ses eğerinin çıkardığı gıcırtıyla eşeklerin sırtındaki yüklerden çıkan tıkırtıydı. Ve işte şimdi ömründe ilk kez korkuyordu Don Anselmo. Açık, belirgin ve güçlü bir korkuya kapıldı. Birden nedenli tehlikeli bir durumda olduğunu anladı. Her an başına gelebilecek bin bir türlü şey geçti aklından. Ya şimdi adamlar ayaklanırlarsa ne olacaktı? O zamana dek fark etmediği bir gerçeği anlamaya başlıyordu. Bütün ülkede dik başlı oluşlarıyla ün yapmış olan Pachahon yerlilerinden kocaman bir grupla cengelin derinliklerinde yapayalnızdı. Yaşamı ve iyi bir durumda olması yerlileri hiç ilgilendirmiyordu muhakkak ki. Tam tersine onu mutlu ya da canlı görmeyi hiç istemiyorlardı. Tümüyle de savunmasız bir biçimde onların acıma duygularına kalmıştı yaşamı. Altısını birden vuracak kadar iyi bir atıcıydı ama yine de geriye kalan 18 kişi tabancasını bir daha doldurmasına izin vermezlerdi. Düşünceleri bu noktaya ulaştığında birden korkunç bir dehşete kapıldı. Ya tabancasını yitirmişse, ya adamlardan biri onu almışsa? Dere kenarında o denli inatçı davranmalarının ve kendisine karşı olan tüm saygılarını yitirip homurdanmaya başlamalarının nedeni bu olmalıydı. Birden elini arkaya götürüp tabancasının kabzasını yokladı. O anda sanki bütün tehlike geçmişçesine rahatlayarak derin bir oh çekti. 6 kişiyi vurduğu anda geriye kalan 18'inin kendisinden arkadaşlarının öcünü alacaklarını unutmuş gibiydi. Tabancayı dikkatle kılıfından çıkarıp dolu olup olmadığına, emniyetinin çalışıp çalışmadığına baktı, sonra tabancayı yeniden yerine koydu, bir sigara yaktı. Ama tabancasını telaşla arabası adamların gözünden kaçmamıştı. Birbirlerine baktılar, suratlarında kocaman bir gülümseme belirdi. Don Anselmo'nun telaşı, tabancasını yoklaması, o zamana dek herkesten sakladığı bir şeyi yani korktuğunu açığa vurmuştu. Bir sonraki dereye vardıklarında adamlar yine yan gelip dinlenirlerken ağzını açıp tek bir söz bile söylemedi. İstedikleri gibi davranmalarına izin verdi. Sonra kendisi de yerliler gibi pozolesini hazırladı ve içkisini biraz daha tatlandırmak için küçük bir konserve kutusundan bir parça da şeker ekledi. Yarım saat sonra içindeki taşların garip biçiminden dolayı oradan geçen ilk kervan öncülerinin Las Tazas adını taktıkları ırmağa vardılar. Burada da adamlar yüklerini sırtlarından indirip hika aralarını çıkartarak aradan çok kısa bir zaman geçtiği ve hiç de gerek duymadıkları halde yeniden dinlenmeye niyetleri olduklarını belirttiler. Bu kez Don Anselmo gerçekten sinirlenmişti. İncecik sesiyle avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. ''Hey pis tembeller, kalkın yürüyün, yoksa azizler gününden önce Monteryalara varamayacağız, hadi kalkın.'' ''Abrans Las Piernas, nerede ve ne zaman dinleneceğinizi ben size söylerim.'' Atını ırmağın tam ortasında durdurmuştu. Yük eşekleriyle at üstünde giden yardımcısı karşı kıyıya varmışlar, hiç arkalarına bakmadan sık cengelin içinde ilerliyorlardı. Sık sık duruşları sırasında hayvanlar yeterince su içtiklerinden bu kez bir şey içmeden geçmişlerdi. Don Anselmo uzun süredir Monteryalara yerli götürdüğünden onların ne zaman su içeceklerini ve zinde kalmak için kendilerine ne zaman pozole yapacaklarını biliyordu. Evet, bugün gerçekten de çok sıcak bir gündü ama bir yerli bundan daha sıcak günlerde bile hiç su içmeden saatlerce yürüyebilirdi. Tıpkı eşeklerinin ve atlarının su içmelerini önleyemeyeceği gibi bir dereye ya da bir nehire geldiklerinde adamların su içmelerini önlemek Don Anselmo'nun aklına bile gelmezdi. Onu asıl sinirlendiren adamların son 3 saatte her su başına gelişlerine hemen yayılıp dinlenmeye başlamalarıydı. Oysa hava kararmadan Parahe'ye varma niyetinde olanlar bütün bir günlük yürüyüşte ancak 2 ya da 3 kez böyle bir mola verebilirlerdi. Suyun içindeki taşlardan birinin üstünde oturan bir bacahon, Don Anselmo'nun sesini taklit ederek bağırmaya başladı. ''Seni Allah'ın belası, şeytanın adi köpeği seni, gökteki merhametli Tanrımız tarafından bu yolun üstüne konmuş olan bir parça sudan, neredeyse ölmekte olan bir yerlinin bir yudumcuk su içmesine sen kim oluyorsun da izin vermiyorsun? İnşallah cehenneme gidip orada alevlerin arasında kıvranırsın.'' Bir yerlinin bir Ladino'ya böyle bir şey söylemesi inanılmayacak bir şeydi. Hovel'deki izinsiz içki satan yerden aldığı en berbat aguardiente ile körkütük sarhoş olan bir yerli bile böyle bir şey söyleyemezdi. Hele bir Ladino'ya asla. Bununla beraber bağımsız bir yerli topluluğundan gelen özgür bacahoneler kendileri tarafından seçilen kabile reislerinden başka hiçbir otorite tanımazlardı. Don Anselmo yerlilerin aguardiente içmiş olabileceklerini düşündü. Onların böyle davranışlarını başka türlü açıklayamıyordu. Genellikle yürüyüşün ilk 2 gününde yerlilerin çıkanında aguardiente bulunurdu. Ama bu öylesine çabuk içilip bitirilirdi ki 2. günün gecesine tek bir damla bile kalmazdı. Şu anda adamlardan kimilerinin sarhoş olup olmaması önemli değildi. Tavırlarında bir değişiklik vardı ve Don Anselmo bir ayaklanmanın başlamakta olduğunu sezdi. Yük eşekleriyle birlikte giden yardımcısı oldukça ilerlemişti. Don Anselmo birden ıslık çalıp çocuğu geri çağırmayı düşündü. Ama yine aynı anda onun yoluna devam etmesinin daha iyi olacağına karar verdi. Eğer onu yolundan geri çevirseydi işler daha da ciddileşecek ve belki o da öldürülecekti. Don Anselmo ise bunun tamamen gereksiz olduğu kanısındaydı. Birkaç saniye içinde bu karışıklıktan el verdiğince kolay kurtulabilmek için yüzlerce plan geçti kafasında. Bunların çoğu aptalca şeylerdi. İçlerinden bir tekinin bile kendisinden yana çıkıp çıkmayacağını bilmiyordu. Borçlandıkları bir finkadan satın aldığı 6 yerli bir ölçüde güvenli görünüyordu kendisine. En azından üstüne saldırmazlardı. Bir Ladino'ya olan saygıları epeyce köklüydü. Ama bacahonelerden bir tekine bile sırtını dönebilecek kadar güvenmiyordu. Aralarında pek o kadar kızgın olmayan biri varsa bile en azından öbürlerinden korktuğu için kendisine yardım etmezdi. Bununla birlikte Don Anselmo'nun bütün bu olasılıklar üzerinde serin kanlılıkla düşünüp mantıklı bir sonuca varacak kadar yeterli zamanı yoktu. Ayaklanma onun düşüncelerinin sonucunu beklemeyecekti. Hatta düşmanlarıyla tarafsızların nerede durduklarını anlamak için çevresine bakmaya bile zamanı olmamıştı. Irmağın tam ortasında atın üstünde duruyordu. Kimileri kendinden önce karşıya geçmiş olduklarından ve öbürleri de henüz geçmemiş olduklarından tam ortada kalmıştı. Hatta birkaçı da ırmağın içindeki kayaların üstüne oturmuştu. Irmağın bu bölümü pek derin değildi. Bu yüzden son 40 yıldan beri Maun kamplarına giden kervanların geçiş yeri olarak kullanılırdı. Adamların ancak baldırlarına çıkıyordu su. Karşı kıyıya taşların üstünden zıplaya zıplaya geçildiğinde insan ayağını bile ıslatmayabilirdi. Don Anselmo tam anlamıyla sıkıştırılmıştı. Her şey öyle çabuk ve beklenmedik biçimde oldu ki hiçbir kaçış umudu kalmadığında ancak fark edebildi bunu. Artık hiçbir şey, dahası atıyla birlikte yapacağı yürekli bir atılım bile ona yardım edemezdi. Irmak yatağının içinde taşlar öyle gelişigüzel dağılmıştı ki karşı kıyıya varmak için at nereye sıçrarsa sıçrasın kesinlikle düşecek ve bacağını kıracaktı. Kazaları önlemek için atların ve eşeklerin ırmağı çok dikkatle geçmeleri gerekliydi. Don Anselmo birdenbire tabancasını çekti. Çevresinde bağırışmakta olan bu adamlara karşı tabancasını kullanmaya hiç niyetli değildi. Zaten bunun ona hiçbir yararı dokunmazdı. Ancak en yakınındaki düşmanına karşı kendini korumak ve hiç olmazsa karşı kıyıya varıp dört nala giderek biraz zaman kazandıktan sonra akıllıca bir plan yapmak ya da adamların akılları başlarına gelip de sesleri kesilene dek bekleyebilmek için çekmişti tabancasını. XVIII. Bölüm. Ama yine de her şey kafasında hesapladığından çok değişik oldu. Tabancasını çektiği anda bir taşın üstünden fırlayan adamlardan birinin maçetesiyle atı yaralanıverdi. Canı yanan hayvan birden şaha kalkınca Don Anselmo da hiç ummadığı bir anda suya yuvarlandı. Boylu boyunca suyun içinde uzanıp gözden kayboldu. Hemen ayağa kalktı ve sürüklenerek kendini en yakın taşa kadar çekti. Taşın üstüne çıkıp oradan sıçrayarak karşı kıyıya geçmek için tam ayağını kaldırmıştı ki karşıki taşa sıçrayan bir adam bir adımda Don Anselmo'nun çıkmak istediği taşın üstüne vardı. Hala beline dek suyun içinde bulunan Don Anselmo bir anda adamın elindeki maçetenin sivri ucunu kafasına yedi. Daha bu darbenin etkisinden kurtulamadan arkasına yaklaşan başka bir yerli Don Anselmo'nun sağ omzuna ikinci bir darbe indirdi. Aslında Don Anselmo'nun kafasına nişan almış ama ıskalamıştı. Eğer kafasına gelmiş olsaydı Don Anselmo için her şey bitmiş olacaktı. Ama o anda taşın üstüne çıkmaya çalıştığından arkasındaki yerli kendisine vurduğu sırada başını hafifçe yana eğmişti. Omzuna yediği bu darbe onun işini bitirmek için yeterdi artardı bile. Neyse ki morral denilen kalın, geniş ve deriden yapılmış bir torba taşımaktaydı sağ omzunun üstünde. Kendini yukarı çekmeye çalışırken torbanın madeni tokası omzunun tam hizasına gelmişti. Sonuç olarak bu ikinci darbeyi de küçük bir sıyrıkla atlatmıştı. Kimseden af dilemedi. Çocuklarının babasını ve ailesinin reisini öldürmemeleri için kimseye yalvarmadı. Bunu yapmayacak kadar iyi bir Meksikalıydı o. Önündeki ve arkasındaki iki yerli ona bir darbe indirip işini bitirmelerine fırsat vermeden kendini taşın üstüne çekti ve yüzüne maçetesiyle vuran yerlinin dizine tabancasının kabzasını indirip bir süre için onu zararsız hale getirdi. Don Anselmo artık tamamen taşın üstündeydi ama arkasındaki yerlinin varlığını hissettiğinden ayağa kalkmadı. Onu göremiyordu ama sırtına vurmak üzere olduğunu seziyordu. Birdenbire geri döndü ve kalın çizmeleriyle adamın kasıklarına bir tekme attı. Yerli acıyla bağırarak taşın üstünden kaydı ve suya düştü. En azından o da birkaç saat için kendisine zarar veremeyecekti. Oldukça akıllı olmalarına karşın yerlilerin örgütlenebilme yetenekleri çok azdı. Meksikalılar bunu yerlilerden almışlardı ve kanlarında taşımaktaydılar. Yoksa her iki Amerika kıtasına da hükmedebilirlerdi. Bu durumda da ırklarına sadık kalan Bachahoneler sonucun nasıl bir yöne döküleceğini fark etmeden yarattıkları bu durumu işlerine yarayacak bir biçimde yürütemiyorlardı. Kavgaya katılmayan öbür yerliler kavgadan önce durdukları yerlerdeydiler. Sanki bir sirk seyrediyormuşçasına olup biteni merakla izliyorlardı. Tıpkı 400 yıl önce o hain eşkıya ve ruhsuz cellat Cortez'in umutsuz bir durumda kurtulmasına sebep olduğu gibi, yerlilerin örgütlenmede ve planlamada yetenekleri olmaması, burada Don Anselmo'nun canını kurtarmasına neden oldu. Sanki kendilerini hiç ilgilendirmiyormuş gibi oldukları yere çömelip olayı izleyen yerlilerden hiç olmasa birkaçının yerden bir taş alıp bunu Don Anselmo'nun kafasına atması yeterliydi. Irmağın üstünde yüzmekte olan en ince dallardan biriyle muchachoların en çelimsizi bile onu öldürebilirdi. Eğer içlerinden biri bile haydi gelin şunun işini bitirelim demeyi akıl etseydi toptan yardıma koşarlardı. Ama içlerinden biri bile Don Anselmo'ya karşı harekete geçmedi. Ona saldıran iki kişi bile artık kendi başlarının derdine düşmüşlerdi. Bir kez daha saldırmayı akıllarından geçirmiyorlardı. Boyun eğme, teslim olma, söz dinleme ve bir Ladino'ya saygı duyma alışkanlıkları yavaş yavaş geri geliyordu. Şimdi büsbütün donup kalmışlardı. Parmağını usulca oynatarak Don Anselmo herhangi birini hatta kendisine saldıran o iki yerliyi bile yanına çağırabilirdi. Yerli hemen ayağa fırlayıp yanına gelir ve ''Atsuyuz, ordenes patronsito'' yani ''Buyur patron'' derdi. Don Anselmo üstünlüğü eline geçirmiş olduğunun farkındaydı. Hatta artık onları Monteryalara götürebileceğinden eskisinden daha çok emindi. Ama şu anda onları çekip çevirecek güçte değildi. Yüzüne yediği darbe onu perişan etmişti. Suratı boydan boya yarılmıştı. Burnu kesilmiş, yanaklarından biri çenesine kadar ikiye ayrılmış, dişleri ortaya çıkmıştı. Suratını kaplamış olan kan görmesini önlüyordu. Başını ırmağa sokup yıkadı ama kan durmadı. Böyle bir anda kendisini savunması hemen hemen olanaksızdı. Kendisini kıyıya çekti ve elindeki bezi suya batırıp yüzünü yıkamaya başladı. Bezi sıkıp bu işlemi birkaç kez yineledi. Böylesine bir yolculukta yanına ilaç ya da herhangi bir sargı almak bir Meksikalı için çok gülünç sayılırdı. Eğer karısı onun torbasının içine bunları koysaydı bile çıkarıp kullanmaya utanırdı. Birisi kendisini bunları kullanırken görseydi yerin dibine geçerdi. Allah belasını versin, koca karı değilim ben. Devrim sırasında Meksikalı askerler ve subaylar gülerek birbirlerine şakalar anlatarak ve yüzlerindeki tek bir kası bile oynatmadan parçalanan kollarını cep çakılarıyla kesip atarlardı. Zaten bunu başka türlü de yapamazlardı. Devrimci birliklerin çoğunun ne doktorları ne hemşireleri ne sargıları ne de kloroformları vardı. Bunlar Meksikalı bir askerin ya da subayın aklına gelecek en son şeylerdi. Zaten bunların hepsi gringo saçmalığıydı. Gerçek bir devrimde insan ya kazanır ya da ölürdü. Gerisi önemsizdi. 13. ayrımın sonu. Sayfa 133.